Kitabın adı Yüzleşme. Yazarı Nora Roberts. 11. ayrım. Eli onun dirseğine değdiğinden göz göze gelip öylece kaldıkları anda Phoebe ondan gelen çekim gücünü hissetti. Ama anlamıyorum, bunun kavram olarak ikimizde ne ilgisi var? Aynı anda Phoebe de bunu çözmeye çalışıyordu. Ailem ve işim neredeyse tüm vaktimi, tüm enerjimi tüketiyor. Belki de özel ilgiye ihtiyacın varmış gibi yanlış bir izlenime kapılmışsındır. Bardağını aldı, şişeye uzandı. Önce onunkini, sonra da kendininkini doldurdu. Geri döndüğünde uzanıp dudaklarından öptü. Bir yerden başlamam lazım. Burayı seviyorum. Kızıl saçlı, seksi bir kadın. Harika bir gece. Köpüklü şarap. Acıktın mı? Hem de çok. Gülümsedi. Oturmaz mısın? İçerideki dolapta soğuk ıstakoz olması gerekiyor. Gidip getireyim. Yemeğimizi yerken uzun hikayene devam edebilirsin. Artık ona hayatı ve ailesiyle ilgili bir şey anlatmayacaktı. Detaya inmemeye karar verdi. Ama Duncan'ın ikna kabiliyeti sayesinde ıstakoz salatasıyla biftek dilimleri arasında nasıl olduysa ona açılıverdi. Merak ediyorum. Savanalı bir kız FBI'ya girmeyi kafaya takıp insanları konuşarak çatılardan indirmek için eğitim aldıktan sonra nasıl olur da yerel polis teşkilatına geri döner? Küçükken Barbie bebeklerinle de polisçilik oynar mıydın? Barbie bebeklerle oynamayı pek sevmezdim aslında. O sarı saçlar, koca göğüsler pek bana göre değildi. İşte bu yüzden severim onları. Phoebe ona imalı bir bakış fırlatırken genç adam gülüyordu. Ne? Malibu Barbie'nin 10 yaşındaki bir oğlana hayal kurduracağına inanmıyor musun? Şimdi inanıyorum maalesef. Barbie değilse nedir seni bu yola iten? J.E. Joe mu? Joe oyuncak askerdi. Benim itici gücüm Dave McVie oldu. Dave McVie mi? Karakterleri sayarken onu atlamışım. Dave gerçek bir insan. O da bir kahraman ama hiç oyuncak olmadı, bundan eminim. Ya, kadehleri tekrar doldurdu ve genç kadının porselen cildi ve hınzır bakışlı kedi gözlerinde oluşan ışık oyunlarını ilgiyle izledi. Lisede mi çarpıldın? İlk aşka? Hiçbiri. İlk ve tek kahramanım o. Bizi o kurtardı. Aniden susunca Duncan başını salladı. Böyle bırakamazsın, biliyorsun. Yok, bırakamayacağım herhalde. Annem Carter'ı hamileyken babamı kaybettik. Carter erkek kardeşim. Çok zor. Ellerini tuttu. Gerçekten çok zor. Kaç yaşındaydın? 4 ya da 5'e girmek üzereydim. Onu biraz hatırlıyorum. Ama asıl hatırladığım, bu olaydan sonra annemin içinde bir şeyler koptu ve hala tam olarak iyileşemedi. Psikoloji eğitimi almış deneyimli bir gözlemci olarak bunun annemin agorafobisine zemin hazırladığını biliyorum. Hem çalışmak hem de bizimle uğraşmak zorundaydı. Artık başka seçeneği yoktu. Yine de acısını yıllarca içine attı. Duncan aynı fikirde değildi. Bir seçeneği vardı ve o da ailesi için ne yapması gerekiyorsa onu yaptı. Evet, haklısın. Bunun için çok gayret etti. Sonra bu, Ruben denen adamla tanıştı. Adam ara sıra uğrayıp ona yardımcı oluyordu. Evin ufak tefek işlerini görürdü. 12 yaşındayken flört ettiklerini anlamıştım. Tuhaftı çünkü babam öleli çok olmuştu ama hoşuma da gitmiyor değildi. Annem genç kız gibi kızarıp bozarıyor, sersem sersem dolaşıyordu. Mutlu olmasını istiyordun. İstiyordum, bize iyi davranıyordu. Başlangıçta müthiş iyiydi. Bahçede Carter'la kovalamaca oynarlardı. Bize şeker getirirdi. Annemi sinemaya falan götürürdü. Ama sonra değişti. Yani sesinden böyle anlaşılıyor. Phoebe ona baktı. Evet, değişti. Yatakta da beraberdiler. O zamanlar bunu nasıl anladığımdan emin değilim. Fakat zor geçen yıllardan sonra onun yanında epey açılmıştı. O zaman mı değişmeye başladı? Evet, sürekli hükmetmeye, sahiplenmeye çalışıyordu. Paylaşmak istemiyor, her şeyi eleştiriyordu. Güya şaka yolla takılıyor ama aslında üçümüze de sataşıyordu. Özellikle Carter'ı iğneleyip duruyordu. Çocuk kıçını toplayamıyormuş, şapşalmış. Ha ha ha. Kitap okuyan pısırık olurmuş. Bu tür şeyler işte. Sonra her akşam gelmeye başladı. Geldiğinde sofrayı hazır bulmak ister, annemle oynaşmak için bizi kışkışlardı. Hele annem onu yanına yaklaştırmayınca deliriyordu. Sonra çok fazla içki içmeye başladı. Zaten içiyordu ama önceleri evdeyken o kadar çok içmezdi. Bu muhabbet yemekte hoş kaçmıyor. Hepsini dinlemek istiyorum. Benim babam da içkiyi fazla kaçırırdı. Onun için neye benzediğini bilirim. Sözünü bitir lütfen. Peki, bir gün annem işteyken uğradı. Carter ve ben evde yalnızdık. İçkiliydi. Bir bira daha açtı, sonra bir şişe daha açıp Carter'ın eline tutuşturdu. Erkek gibi içki içmeyi öğrenme zamanıymış. Carter istemediğini söyledi. Tanrı aşkına, daha yedisindeydi. Ona gitmesini, onu rahat bırakmasını söyleyince, küstah davrandı diye yüzüne öyle bir patlattı ki, işte o anda ben de küstahlaştım, inan bana. Eski öfkesi yine su yüzüne çıkmıştı. Ona cehennem olup gitmesini, şişko ellerini kardeşimin üzerinden çekmesini söyledim. Bir tane de bana vurdu. Tam o anda kapıdan annem girdi. Sana bir şey söyleyeyim mi Duncan? O ana kadar annemi severdim. Çok çabalıyordu. Elinden geleni yapıyordu. Ama böyle yürekli olduğunu hiç bilmiyordum. Ta ki içeri girip bizi yerde, o alçağı da üstümüzde kemerini çıkarırken görene dek. Bir an durdu ve içkisinden bir yudum aldı. Durumu lehine çevirip bize ders vereceğini sanıyordu. Ama annem şimşek gibi çaktı herifin üzerine. Tabii annemin iki katı cüssesi vardı ve dut gibi sarhoş olduğu için annemi tuttuğu gibi odanın öbür ucuna fırlattı. Annem bizden uzak durması ve defolması için haykırmaya başladı. Ben de Carter'a komşulara koşup polis çağırmasını söyledim. Yeterince uzaklaştığından emin olunca ben de çığlık atmaya başladım. Polis geliyor diye bağırdım. Annemle bana daha önce hiç duymadığım hakaretler edip çıktı gitti. Ucuz kurtulmuşsunuz. Masanın üzerinden elini sıkı sıkı tuttu. Akıllı davranmışsın. Korkmuştum. Polisin işi yardım etmek diye düşünüp onları çağırdım. Gelip annemle konuştular. Dava masraflarından vazgeçirmeye çalıştılar diyemem ama dava açması için de teşvik etmediler. İsmini alıp konuşacaklarını söylediler. Konuşmuşlardır herhalde. Olanların sadece bir kısmını biliyorum. İş yerine gidip özür dilediğini biliyorum. Sonra elinde çiçeklerle eve geldi ama annem içeri almadı. Arabada oturmuş evi gözetliyordu. Bir keresinde de annem dışarı çıktığında onu kıstırıp arabaya bindirmeye çalıştığını gördüm. Tekrar aradım polisi. Komşular merak edip dışarı çıkınca yine kaçtı. Annem de mahkemeden yasaklama emri çıkarttı. Öyle yapması gerekiyormuş. Tutuklamadılar yani. Sanırım birkaç saat nezarette tutup gözdağı vermişlerdir. Birkaç gün sonra bir gece içmiş silah zoruyla girdi eve. Anneme öyle şiddetli vurdu ki hala şurasında izi durur. Phoebe parmaklarını yanağında gezdirdi. Silahı başına dayadı. Carter'la bana da kapıları camları kilitlememizi, perdeleri kapatmamızı söyledi. Oturup uzun uzun konuşacaktık. Aşağı yukarı 12 saat bizi orada tuttu. 1-2 saat sonra polisler geldi. Ruben laf olsun diye duvarda birkaç delik açtı. Bunun üzerine komşular polis çağırdı. İçeri girmeye kalkan olursa bizi öldüreceğini haykırdı. Önce veletleri diyordu. Hemen ardından polis elektriği kesti. Ağustos ayındaydık. Hava çok sıcaktı. Sonra Dave telefon edip onu oyaladı. Sizi bırakmasını mı istedi? Onu lafa tuttu. İlk kural budur. Çünkü Ruben Dave'le konuştuğu sürece bizi öldüremezdi. Aksi takdirde yapacaktı anlamıştım. Kardeşimle beni. Anneme zarar vermeyebilirdi. Çünkü annem ona aitti. Bunu saplantı haline getirmişti. Dave onunla balık tutma muhabbeti yaptı uzun uzun. Böylece hayatta kaldık. Fakat biraz sonra Ruben yine azıttı. Hissediyordum. Carter'a bir şey yapacaktı. Onun için ben de Dave gibi dikkatini başka yöne çevirdim. İki arada bir derede tuvalete gittim, camı açtım ve sonra Carter'a ilk fırsatta oradan dışarı çıkmasını söyledim. Zorladım onu. Onu sen çıkardın dışarıya diye mırıldandı Duncan. Carter'a karşı çok acımasızdı. Ona zarar verecekti. Sonra hazırladığı yemekten ve uyku haplarından bahsetti. Ve hastanede annesinin yüzüne dikiş atılırken Dave'le yaptıkları konuşmayı anlattı. Ailem onun sayesinde kurtuldu. Ve onları dışarı çıkartan sendin. 12 yaşında bir kız çocuğu. Dave olmasaydı dışarı çıkartacak bir ailem de olmayacaktı. Bu olaydan sonra Jones Caddesi'nde oturan annemin kuzeni Bess'in evine taşıdık. Dave sürekli arıyordu. Bu arada bir dolu hikaye geldi geçti. Dave bana rehine ve kriz vakalarında arabuluculuktan bahsetti. Bu işi becerebileceğimi düşündüğünü söyledi. Diğer taraftan bakınca neye benzediğini onun bakış açısıyla görecektim. Onu memnun etmek istiyordum. Ayrıca heyecan verici de görünüyordu. Sonuçta eğitim aldım ve onun haklı olduğunu anladım. Gerçekten de bu konuda becerikliydim. Kadehini şerefe der gibi kaldırdı. Piyangodan çıkmadı ama beni şu anda olduğum yere getirdi. Ruben'e ne oldu? Hapiste öldü. Birini çakıyla defalarca dürtüp sinirlendirmiş. Vicdanlı bir kadın ve kanun adamı olarak böyle bir şeyi onaylamamam gerekirdi ama dışarı çıkıp bir şişe şampanya aldım. Büyükçe bir şişeydi. İçerken her yudumundan zevk aldım. Bunu duyduğuma sevindim. Elini hafifçe sıktı. İlginç bir hayat yaşamışsın Phoebe. İlginç mi? Tek düze olduğunu iddia edemezsin herhalde. Güldü. Hayır, edemem sanırım. İntiharcı Joe'nun dairesine girdiğinde, sende bir amacın varlığını hissetmemin iç yüzünü şimdi kavruyorum. Ve tabii bir de gördüğüm en seksi yeşil gözler. Genç kadın şampanyasını yudumlarken o yeşil gözlerle adama bakıyordu. Ruhumu soyup şampanyaları devirdikten sonra kameraya süzülüp seninle çılgınca sevişeceğimi sanıyorsan yanılıyorsun. Anlaşamaz mıyız? Başka türlüsü mümkün olabilir mi? Sanmıyorum. Yine de teşekkürler. Peki, nehir kıyısında yürürken ay ışığı altında seni öpmeme ne dersin? Yürüyüşle başlayabiliriz. Duncan kalkıp elini tuttu. Phoebe ayağa kalktığında yavaşça boynundan tutup dudaklarına eğildi. Dudakları ılık, nefesi serindi. Sert kaslar ve nazik dokunuşlar. Tüm bunlar genç kadının kendini bırakmasına yetti. O anı doya doya yaşayacaktı. Ona tutkuyla yaslanırken parmakları birbirine sıkıca kenetlendi. Genç adam onun yumuşacık teninin altında gücünün varlığını hissediyordu. İlk andan itibaren onu kendine çeken buydu. Bu tezatlar, bu karmaşık ruh. Onda olan hiçbir şey basit ve sıradan değildi. Aralarında yavaş yavaş oluşan sıcaklığın zorlanmadan ilerleyebileceğini düşündü. Uzun öpücük, kontrolden çıkmış, neredeyse bir kıvılcımla ortalığı aydınlatacak gibi şiddetlenmişti. Güverte ayaklarının altında hafif hafif sallanıyor, ılık bir esinti suyun yüzünü yalayıp geçiyordu. Phoebe elini onun göğsüne dayayıp bir süre avucunda atan kalbini hissetti. Sonra da aynı eliyle onu yavaşça uzaklaştırdı. Maharetli olan bir tek ben değilmişim diye yorum yaptı. 12 yaşımdan beri titizlikle egzersiz yapıyorum. Elini yukarıya götürüp parmak uçlarıyla dudaklarına dokundu. Birkaç değişik uygulama geliştirdim. Göstermemi ister misin? Şu an için bu kadar gösteri yeter diye düşünüyorum. Yürüyüşe karar vermiştik sanırım. Muhtemelen en iyisi bu. Böylece gösteri hakkım saklı kalabilir. Hazır olduğuna emin değilim. Gerçekten mi? Sakın ha, bu tip dalavereleri benim üzerimde kullanabileceğini düşünme. Ben polisim. İskeleye atlayıp Phoebe'ye elini uzattı. 7 numaralı uygulamanın geçici bilinç kaybına yol açtığı söylenir. Açıkça meydan okuyorsun. O da rıhtıma çıktı. Ben 7 yaşımdan beri hiçbir meydan okumaya karşılık vermedim. Yürüyoruz Bay Sweep. Denediğim için beni suçlayamazsın. Yürürlerken genç kadın başını çevirip onun yüzünü inceledi. 7 numaralı uygulama nedir? Yasalar uygulamadan önce uyarıda bulunmamı söylüyor. Şimdi uyarımı da yaptığıma göre temize çıktım demektir. Bunu unutmamaya çalışırım. Kadının kahkahası suyun üzerinde dalgalandı ve yüzü gülüşüyle ışıldadı. Duncan yiyecek paketindeki kızartma parçalarını aldı. Bu arada uzakta duran adam bir tüfeğin vizörünü Phoebe'nin yüzüne sabitlese her şeyi ne kadar çabuk ve kolay halledebileceğini aklından geçirdi. Bum! Çok çabuk ve çok basit. İşte o zaman Phoebe artık böyle gülmeye devam edemeyecekti. 7. Pazartesi sabahı Phoebe masasındaki evrak işleriyle uğraştı. Arayanlara ulaştı sonra araya sıkıştırdığı zamanda da başlamak üzere olan eğitim toplantısı ile ilgili planlarının üzerinden bir kez daha geçti. Arnemix bunalımdayken ve kovulmuşken bu ona başka bir darbe daha indirecekti ama Phoebe, tutanağı, izlenecek prosedürü ve ilk tepki verenin psikolojisini gözler önüne sermeye niyetliydi. O tetikledi diye düşündü. Kredi vakasında olanlara zemin hazırlayan Arnie'ydi. O gün olanlar ve nedenleri eğitim sırasında tartışılacak önemli hususlardı ve prensiplerin neden var olduğunu bu örnek yoluyla açıklayacağını umuyordu. Eğitim dosyasını kendi raporunu da eklemişti. Ayrıca diğer vakalardan toplanan kayıtlar, belgelerin kopyaları ve kasetler de dosyada bulunuyordu. Dave odaya girdiğinde Phoebe ayağa kalktı. Yüzbaşı, bir dakikanı alabilir miyim? Elbette, eğitimden önce birkaç dakikan var. Kahve ister misin? Hayır, teşekkürler. Dave kapıyı kapatınca Phoebe'nin boyun kasları gerildi. Bir sorun mu var? Olabilir. Arnold'un babası çavuş Mix beni aradı. Seninle ilgili bir şikayet dilekçesi verecekmiş. Söylenip durdu. Ne için? Oğlunu haksız yere açığa almışsın. Yasal dayanağın yokmuş. Ayrıca iftira ve hakaretten de dava mı açacakmış neymiş? Oturup konuşmamızı istiyor. Sen, ben, bir de oğlunun temsilcisi olacak. Ne zaman isterseniz, her zaman müsaitim. Açığa alınırken onu avukatıyla temas kurabileceğini söylemiştim. Ve diye ekledi, bu da kayıtlara geçti. 30 günlük uzaklaştırmanın arkasında durabilecek misin? Dururum. Tüm kuralları ihlal etti. Grady'yi intihara kışkırttı. Şansı yaver gitti ve neyse ki rehinelerden ölen olmadı. Raporu okudun yüzbaşı, sivillerin ve emniyet mensuplarının ifadelerini de gördüm. Evet, hepsini okudum. Dave bezgin bir halde ensesini ovdu. İsteyerek böyle bir şeye kalkışsa bundan fazlasını yapamazdı. Yapmadığından şüpheliyim. Kişisel nefretimden dolayı taraflı davrandığımı düşünme diye devam etti. Dave'in kaşlarını çattığını görünce. Adam güç bağımlısı, ayrıca geri kafalı, düşüncesiz ve cinsiyet ayrımı yapıyor. Polis olmak için uygun biri değil. Phoebe, bu tür önyargılı bir tutumla sonuna kadar direnmen zor olacak. Önyargılı değilim gerçekten. Ayrıca inanıyorum ki yapılan psikolojik değerlendirmelerde benim görüşümü destekleyecektir. Dave, o sakat bebeği kapımın önüne o koydu. Dave cebine soktuğu ellerini yumruk yapmıştı. Seninle ters düşmek istemem ama bu suçlamayı benim dışımda birine yaparken çok dikkatli olman gerekir. Ayrıca dikkat etmen gereken en önemli şey... Yüzüme karşı fahişe dedi. Arkamdan dediklerini saymıyorum bile. Tam senin durduğun yerde durup beni tehdit etti. Otoriteme hiç saygısı yok ve işin gerçeği bütün bunların tek sebebi benden iğreniyor olması. Onu dışarı atmak istemediğimi mi sanıyorsun? Dave başını geriye attı. İlk kez kızgınlığını ve hayal kırıklığını belli etmişti. Bu ekipten, bu birimden defolup gitmesini istemiyor muyum? Ama bu noktada onu görevden almak için gerekçem yok. Phoebe, senin bu masada oturuyor olman, otoritene saygı gösterilmesini talep etmek zorunda olduğun anlamına geliyor. Phoebe sakin bir sesle, ben de öyle yapıyorum dedi. Düşünmek için bir ay vakti var. Yüzbaşım, adam burada durup seninle cinsel ilişkiye girdiğim için bu masada oturabildiğimi söyledi bana. Dev bir an için ona baka kaldı. Vay piç kurusu. Derin bir nefes aldı. Bu suçlamalara şahit olan başka biri var mıydı? Hayır, bunları söylemeden evvel kaydı durdurmuştum. Ama bu sözleri sarf etti. Hem de üstüne basa basa. Ki bu aynı şekilde senden de nefret ettiğini gösteriyor. Üstelik tam üzerime yürümeye hazırlandığı anda dedektif Skies içeri girdi. Böyle davranmak benim de hoşuma gitmiyor. Bu pisliklerin yayılmasını istemiyorum ama Arnold Mix gerçekten de çok tehlikeli bir adam. İstersen Skies'a sorabilirsin. Soracağım. Şu oturup konuşma işini bu öğleden sonra yapmayı düşünüyorum. Kendini ona göre ayarla. Tamam efendim. Cinsel taciz içinde dosya açacak mısın? Bu sefer değil. Sadece itaatsizlikle suçlayacağım. Dave tamam diye başını sallayıp kapıya yürüdü. Kendi avukatınla temasa geçmek isteyebilirsin. Dönüp tekrar Phoebe'ye baktı. Mixlerin arkası sağlam. Geçmişten gelen sıkı bağlantıları var. Arkanı kollamaya bak Phoebe. O aşağılık herifin beynini dağıtırız ama o arada sana zarar verebilir. Dikkat ederim Dave. Seni işe bu şekilde karıştırdığım için özür dilerim. Yani şahsi olarak. Sen karıştırmadın diye karşılık verdi kısaca. O yaptı. Bela onu yine yalnız yakalamıştı. Bela yaklaşıyordu. Bugüne kadar bunun gibi birçok belayla uğraşmamış mıydı zaten? Sabah toplantısı bitince Mix'in dosyasına bir daha bakacak, Grady davasındaki ifadeleri, ofiste bulunan şahsi dosyasındaki Mix'le olan tartışma kayıtlarını gözden geçirecekti. Ofisin iç camından içeriye baktığında, Dave'in Skies'ı molalarda oturdukları odaya götürdüğünü gördü. Özel konuşacaklardı. Amirinin koruma içgüdüsü kabarmıştı. Bu davranışını körüklediği için üzgündü hem de çok üzgündü. Fakat eğer Mix yüzünden hayatları tehlikeye girerse, onu tehdit edip ailesini üzerse ve de birimdeki ilişkilerini kalkan olarak kullanırsa Phoebe mahvolurdu. Babasının da canı cehenneme. Şimdi bütün bunları bir tarafa bırakıp aşağıya inmesi gerektiğini kendine hatırlattı. Toplantı salonuna giderken halkla ilişkiler asistanına uğradı. Ben 1,5 saate kadar konferans salonunda olacağım. Tamam teğmenim. Birimin asistanı Annie Utz, Phoebe'ye ürkekçe gülümsedi. Ben hafta içinde bir gün izin almak istiyorum. Özel bir işim var da. Olur, önceden haber verirsen sevinirim. Yerine birini koyarız. Teğmenim, gülümsemeye çalışarak, henüz yeniyim ama burada çalışmayı seviyorum. Umarım işimi iyi yapıyorumdur dedi. Gayet iyisin. Biraz az makyaj yapsa, bir de daracık giyinmese daha iyi olacaktı ama işiyle ilgili bir sorun yoktu. Cevizli şekerleme getirmiştim, ev yapımı. Kapaklı kağıt tabağı uzattı. Bir tane almak ister misiniz? Toplantım bitsin alırım. Merdivenden ineceksiniz değil mi? Asansöre binmeyip merdiveni kullanıyorsunuz. Şekerin hiç zararı dokunmaz size. Zaten şekere düşkün olduğum için merdivenlerden inip çıkıyorum. Daha fazla gecikmemek için fırlayıp çıktı. Açılış konuşmasını içinden tekrarlayarak kapıyı açtı ve hızla aşağıya inmeye başladı. 11. ayrımın sonu. Sayfa 115. Devamı 12. ayrımda.